Ayrım 19. Düzünden Candan Yazılar 1. 1967-1992. Can Yücel. Sayfa 277. Kot Pantol. Yaklaşan yerel seçimlerin yurdumuz için ne önemli olduğu meydanda, oy oranlarında CHP lehine pek parmaklık bir oynama bile Türk milletinin alnına kara kalemle yazılmış MC yazısını silmeye yeteceği gibi, ondan sonrası için de artık ne renk kalemlerin fayrap edileceğini seyir bakımından ilginç gelişmeleri gelberi edecek bu seçimler. CHP'nin bu girdaptan kazançlı çıkacağı kanısındayım. Ecevit'in seçtiği suskunluk taktiği, partisinin hiç de memleket hayrına görmediğim sanayi burjuvazisiyle bütünleşme stratejisinin bir parçası olmakla birlikte AP içindeki kaynaşmayı arttırma ve sonuçta CHP iktidarını çöküntüye sürükleme bakımından usturubunla seçilmiş bir taktik. CHP bu iktidarın kabasında kızardıkça kızaran çıbanı kendi eliyle kurcalayıp azdıracak ve içinden çıkacak irini dört bir yana bulaştıracak yerde üstüne köze gömülmüş bir soğan kapatmakla bu iltihabın yavaş yavaş ve doğal seyri içinde gelişip patlamasını öngörüyor. Yerel seçimler bu çıbana vurulan bir fiske hizmetini görecek. Halk Partisi'ne duyula gelen hoşnutsuzluklar zamlar humması içinde eriyip gitmiş olduğuna göre, bu zekavetli ve fazlaca devletli politikayla halk iktidarına nasıl varılır, o ayrı soru. Yerel seçimlerin önemi ve anlamı bu az çok güncel kaygılarla sınırlanamaz elbet. Çünkü kör topal da olsa kapitalist yoldan kalkındırılması kararlaştırılmış olan ülkemizde palazlanan burjuva ile ona karşı patlayan işçi sınıfı arasındaki çekişim ve savaşım, yerel yönetim sorununu siyasal sorunlar listesinden baş köşelerine doğru itmektedir. Bir yandan seçim sistemi, bir yandan da kırsal kesimlerin kentsel kesimlere görece uyanış ağırlığı, sol programların sağlamına hükümetleşmesini önlemektedir. Büyük ve orta yerleşim merkezlerindeki gittikçe örgütleşen sol özlemler bir an önce gün ışığına kavuşma şevkiyle yanıp tutuşurken, bu potansiyele, giz güce karşılık verecek çözümler ağırlık kazanmaktadır. Bu çözümler getirenlerinin yançaklığı ya da keskinliği bir yana, yerel boyutları kapsayıcı bir ön iktidar maddesi içinde somutlaşmaktadır. Bu sol kanattan bugün iktidar adaylığı katına ulaşmış CHP'nin tek başına sorunu gibi görünse de şimdilik yakın bir gelecekte sosyalist partilerin ya da tek bir öz örgütün uzun bir süre için ana davası haline gelecektir. Onun için de Halk Partisi'nin bu alandaki tutum ve girişimlerini dikkatle izleyip bunları değerlendirmek bütün arkadaşların boynuna borçtur. CHP'nin bu baptaki çalışmaları 1973'ten beri yani hiç de parlak olmamıştır. Bu yargıya varırken CHP'ce ele geçirilmiş yerel yönetimlerin demokratik kuralları bile çiğnemekten çekinmeyen, sağ öbeklerce oluşturulmuş üst iktidarların açık baltalamalarına uğrayışını hesaba katmamak, bu alanda gereksinmelere karşılık verebilecek bir yasal temelin henüz atılmamış oluşunu gözden ırak etmek elbet haksızlıkların en büyüğü olacaktır. Yine de CHP'nin bu yetersiz olanaklar içinde bile yeterince verimli olduğunu kimse söyleyemez. Bunun nedeni ise şu belediye başkanı iyiydi, öbürü berbat çeşidinden parça buçuk değerlendirmelerin çok daha ötesinde yatan genel bir siyasal doğrultu yanılgısı. CHP kısa iktidarı ve uzun muhalefeti boyunca yüksek, daha doğrusu âli devlet meselelerinden göz açıp halk yığınlarıyla seçim mitingleri dışında hoş beş kurmayı doğru dürüst becerememiştir ki yerel yönetimin önemini soyutça kavrayış düzeyinden somuta indirebilsin. Yerel parti kadroları böyle bir çizgiye yatkın hale getirilmesi gerekirken, tam tersine saflara içtenlikle katılmış unsurların sırttan atılısı kentler sıfatlamalarıyla temizlenmesi işlemine hız verilmiştir. Oysa asıl temizlenmesi gerekenler parti kadroları içinde çıkarcı çevrelerle bütünleşmiş olup partinin halk yığınlarıyla örgensel bağlar kurmalarını önleyen yoz unsurlardır. Mesele ne İsvan'ın yasalara fazla uyduğu için ağır yol alması, ne de Dalokay'ın o önde gelen Erdem'i demagog yanıyla yasaları zorlaması değildir. CHP kazanmış olduğu belediyeleri evladı değil, belediyesi saymıştır. Ecevit'in bu konudaki başlıca yanılgısı, partisi içinde yerel yönetim sorununa el verecek bir kadro yaratmak üzere temizliğe geçecek yerde, yozlaşmış kadroları destekleyerek belediyeleri yalnız bırakışı, hatta onlara düşman olan unsurların sırtını sıvazlayışıdır. Ama bu rastlantısal bir yanılgı olmayabilir, geniş bir politikanın gereği diye yürürlüğe konmuş olabilir. Ona bir diyeceğimiz yok. Nitekim CHP Genel Merkezi hiç de arızi sayılamayacak bir toptancılıkla bu yerel seçimlerde son 4 yıl içinde kişisel özellikleri ne olursa olsun halkla ilişki kurmuş, halka bir şeyler verme yollarını öğrenmiş belediye başkanlarını harcama yolundadır. O başkanlar ki 1973'te merkez yoklamasıyla böylesinin daha dürüst, daha işbilir başkanlar bulunmasına yardım edeceği düşüncesi içinde olsa gerek seçilmişken, şimdi bu iş demokratik yollar aldatmacasıyla naylon delege sürecine bırakılmaktadır. Bilmiyorum, belki de Halk Partisi'nin çeşitli nedenlerden ötürü halka gereksinmesi kalmamış olabilir. Ben yine de söyleyeyim. İstanbul'un bir kentlisi olarak bu kentin başına bir kot pantolonun geçirilmesine razı değilim. Dalokay'ın 06'sıyla dalga geçenler unutmasınlar şu rakamları da. Bakırköy 6. Pafta, 21. Ada, 23. Parsel. 1 Kasım 1977. Baba Tommy. Sevgili Vedat Günyol ile Mehmet Eyüboğlu'nun himmetiyle derlenmiş olan Resme Başlarken adlı kitabında Bedri Rahmi Eyüboğlu, Çallı İbrahim'in şu sözünü aktarıyor. Bre diyor Çallı, herifin ne anatomisi var ne baba tomisi. O enfes ve büyük nefesli adam Çallı'nın bu sözünü yaprak zikrederek veremiyorum. Aradım bulamadım. Yine de Rönesans çağında fizik ötesinden doğaya dönüşü muştulayan anatomi denen o bilim dalının yavaş yavaş önemini yitirişi karşısında özellikle plastik sanatlar üzerinde yürüttüğü ağırlığın zorla sürdürülmesine Çallı'nın gösterdiği bu tepkiyi biz ancak daha da sert biçimlerde dile getirebiliriz. Anatomi biliyorsunuz Yunanca'dan gelme, kesip biçme anlamına gelen bir sözcük. Anatemnein, teşrih demeye geliyor. Bir de biçim bilimi morfoloji takımından bir organizmanın yapısıyla bilimsel olarak uğraşmaya anatomi deniyor. Yine de Çallı her ananın babasız olmayacağı gerçeğinden kalkarak yürüttüğü benzetmecilikle tümden haksız değil. Ama örneğin bu hiçbir şeye benzemeyen iktidarın hem anatomisi hem babatomisi var. Çallı'nın sözünü ettiği heriften değişik bir herif bu. Böyle işte. Bu eşek davasının bu üçgenin üst açısı olan AP, sanayi burjuvazisiyle göbeklenmiş olmasına karşın henüz geleneksel yapısından ve o kitle sözcüğünün altına pısıp da aslında öbür burjuvazi kesimleriyle hesabını görmemişlikten baş veren, arınmamışlığı içinde kaşınıp duran bir parti, bir pıttı, bir pirti. Göbek taşında oturmuş sırtını keseleyip hali hamur edecek bir natır bekliyor. Ve yetişti yetişecek kara oğlan. MSP ise yurdumuzda kapitalizmin sözüm ona gelişmesinden nem alıp nemalanıp da bir türlü asıl tokmakçılarla kaynaşma fırsatı bulamayan taşra sermayesini temsil ediyor. MHP'ye gelince, sanayi burjuvazisi denen barın fedaisi çüş deyince kuzulaşan, deh deyince gamasını bayrağa çekip gündelikçileri, emekçileri, işçileri haşat etmeye hazır kuvvet kılınmış bir yavru kurt. Anatomi bu yani. Örneğin bu üç ahbap çavuşlar nereden esiyorsa akıllarına uçak sanayiyi kurmaya kalkıyorlar. Biri Konya, biri Eskişehir, biri Ankara diyor. Pazarlık mazarlık sonunda karar veriyorlar fabrikayı üçe bölmeye. Kime verecekler siparişi? Orada da çıngar çıkıyor. İtalyan maçaya, Fransız façaya mı, yoksa İngiliz havakaya mı? Kefere gelmiş buraya imza törenine. Bugün değil, yarın gel diyorlar. Geliyor elbet dürzüler. Ama başka tarihe atılıyor kısmet. Sonunda atıla savıla, İtalyancıklar dönüp gidiyorlar yüzgere. Bu da işte Baba Tommy. Amerikancası bunun tekelci burjuvazinin kendi içindeki çelişkileri. Bizimkiler bir kaptırsalar kendilerini, kaptırmışlara fabrikayı üç ayrı yerde kuracakları gibi neredeyse siparişi üç ayrı patronaya birden vermeye razılar. Neredeyse federatif bir yapı kuracaklar. Üç başkanlı bir meclisten tutun da üçlü bir yönetim düzenine dek. Gören bunları Müslümanlığa değil Hristiyani teslise inanıyor sanacak. Ruh-ül Kudüs'ten başlayarak baba ve oğul. Bunlar bu kafayla uçak değil, uçurtma bile yapamazlar. ki oğul o uçurtmayı uçurup da meydanlıkta en azından iyi sağlık edebilsin ve bizim hacı hocalar beklesinler uçurtmanın filan yere takılıp da ne zaman secdeye geleceğini. Hiç bu kadar ballı babayı yemiş bir baba Tommy görülmemiştir dünya yüzünde. 4 Kasım 1977 Sağa yığın, asil Türkiye iadeli taahhütlü bir açık mektup. 3 Kasım günlü gazetelerde şöyle bir haber yayımlandı. MSP'li Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk, film sanatçılarının yürüyüşüyle ilgili olarak, yürüyüş de yapsalar, oturup da yapsalar sansür değişmez. Bir grup insan çıkıp da yok biz ahlaksızlık yapacağız diye yürüyecekse yolları açık. Onların bu hareketleriyle biz bunu değiştirmeyiz demiştir. Malatya'da bakanlığı ile ilgili incelemelerini sürdüren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Asiltürk, kozmopolit yabancı ideolojileri telkin eden filmlerin çevrilmeyeceğini, film sanatçılarının yürüyüşünün hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini öne sürmüştür. Garip şey şu iktidar, unutturuveriyor insana boyunu, işitmez oluyorsun incecik cızırtılı sesini, başlıyorsun aslan gibi kükremeye. Ne haddini biliyorsun gayri, ne haddeden geçmiş nezaketin kalıyor. Senden öncekiler gibi o koltukta geçici olarak oturduğunu çıkarıyorsun aklından, gezsiz, gözsüz, arpacıksız atıp tutuyorsun. Bir bakan nasıl olur da yahu sansür gibi gayri demokratik ve çağ dışı bir uygulamayı protesto için yürüyüşe çıkan sanatçılara ahlaksız diyebilir? Bu insanlar yaşamlarını adadıkları uğraşı daha iyi, daha yararlı bir biçimde yürütebilmek amacıyla önlerine dikilmiş yasal belki ama antidemokratik bir engelin kalkması için kamuoyunu uyarma düşüncesiyle yasal yollardan bir protesto hareketine girişiyor. Bütün suçları bu. Müstehcen film mi çevirmeye gidiyor? Müstehcen film furyasına karşı olduklarını her fırsatta ilan etmiş kişiler. Aralarında bir tanesinin bile bir tek açık saçık film çevirdiğini söyleyebilenin alnını karışlarım. Peki nereden konduruyor ahlaksızlığı Sayın Bakan bu sanatçılara? İkinci tümcesinde bakan baklayı ağzından çıkarıveriyor. Kozmopolit ve yabancı ideolojileri telkin eden filmlerin çevrilmeyeceğini zarta zurta söylüyor. Kozmopolit dediği de ne? Kozmos dünya demek, polit de yurttaş. Sözcüğün anlamı dünya yurttaşı yani. Dünyanın her yerinde kendini oranın yerlisi gibi duyan kişiler, yerellikten kurtulmuş insanlar için kullanılan bir sıfat. Tabii biz o daracık kafamızla sözcüğü tersine olumsuz anlamını almışız. Köksüz, yoz karşılığını almışız. O yabancı ideoloji deyimi ise ayrı bir alem. Örneğin milliyetçilik yabancı bir ideoloji değil sanki. Şu yüzyılın başına dek Osmanlı İmparatorluğu, Türklüğü hor gören, Osmanlılığıyla övünen önderler tarafından yönetiliyordu. Öte yandan Müslümanlığın Arap kökenli olduğunu da akıldan çıkarmayalım. Hadi diyelim Sayın Asiltürk kozmopolitliğe de yabancı ideolojilere de kızıyor. Kızar kızar, kendi bileceği bir şey. Ama bu düşmanlarına karşı harp ilan ederken bir devlet adamı olarak yasal dayanaklar aramak zorunda. Ceza kanununun hangi maddesinde kozmopolitlikle yabancı ideolojiler suç sayılıyor? Sansür işte böyle yuvarlak, ne edüğü belirsiz terimler çerçevesinde yürütülen yasaklayıcı bir uygulama olduğu için zararlı ve gayri demokratik ya. Hem bu sansür denen nesne bu kadar gerekli, bu kadar kıymetli bir mata, madem ne diye sade sinemada uygulanıyor? Sinema çok daha geniş yığınlara sesleniyor mazereti de sinemanın bugün içinde çalkalandığı bunalımdan bu yana geçerliliğini yitirdi. Yani bu memlekette tek sinema mı bozuluyor milletin ahlakını? Ne dergiler ne kitaplar çıkıyor. Otellerde motellerde turizm adına ne dümenler dönüyor. Bu dümenlere ait resimler gazetelerimizde çarşaf çarşaf yayımlanıyor. Ceza yasaları var. Uygularsın onları, cezalandırırsın suçlusunu. Peki ama sinema için niye aynı yola başvurulmuyor? Ben sansürün her türlüsüne karşıyım. Yurdumuzda bu karanlık çağ kalıntısının bir an önce kalkmasına taraftarım. Yine de şu sansür kullanılacaksa nerede kullanılsın diye fantezi bir soru yöneltirseniz bana derim ki size, sorumlu kişilerimizin demeçleri sansürden geçirilmeli. Çünkü sorumlu kişilerin sorumsuzluğu kadar ayıp bir şey yoktur cinsi Adem'de. 5 Kasım 1977 İsraflı tasarruf. Ekonomimiz darboğazdaymış, kemerleri sıkacakmışız. Tasarruf seferberliğine uyacakmışız. 3 ampulden birini söndürecekmişiz. Salkımları şampanya halinde yudumlayıp yutanların talkınlarını, yutturmacalarını dinleye dinleye son günlerde kulak fesadına uğradık. Şu ekmek israfı bir durdurabilseymiş memleket kalkındı gittiymiş. Bakındı şu işe. Herifçioğlu somunun yanındaki katığı ne diye sormuyor da ekmeğimizle oynuyor hala. Halit Narin Beyefendi de geçenki bir açık oturumda Büyük Türkiye'de yani Amerika'da pek revaçta olan bir tasarruf önlemini önerdi. Allah razı olsun. Güsulhanelerimizde duvarlara şu ibareyi yazıp yapıştıracakmışız. Sabunu almadan elinize musluğu açmayın. Akla bak sen. Amerika'daki gibi sıvı sabun kullanıyoruz sanki biz. Ve de musluğu açınca su hor diye akmaya başlıyor da sözde. Bu arada tabii kendi bakımlarından çok daha gerçekçi icatlar ortaya atmayı da boşlamıyorlar efendilerimiz. İşçilerimizin her ay yurda 100 ve 200 mark göndermelerinin zorunlu kılınması için tasarılar hazırlıyorlarmış. Böylece yıllık işçi dövizi akışı kesintisiz 1,5-2,5 milyar markı bulacakmış. Bu yurtseverlik görevini yerine getirmeyen işçilerin pasaport süresi sonunda gerekli uzatması yapılmayacakmış. Çalışma izni de iptal edilesiymiş. Bir yandan sen yurt içinde kamu kuruluşlarından başlayarak lokavt uygulamalarıyla işçileri kedi yavruları gibi kapı önlerine sal, sonra da yurttaşlık haklarını kısıtlayarak seyahat özgürlüğünü ayaklar altına alarak hazineye mark devşirmeye kalk. Ne âlâ dünya! Yurt dışındaki işçilerimizin sigorta primlerini bir ayak oyunuyla içeriye transfer tasarısı, keferenin direnci yüzünden suya düşünce ne yeni kolpalar düşünüyorlar bak. Tasarruf tanrısına kurbanlık koyun taharisine girişmiş cümle aklı evvellerimiz. Öte yandan ama dışarılara akın akın giden varlıklarımızın dönüşlerinde kürk getirmelerine konan yasak bir hafta bile sürmedi. Otellerde cümbüşler, düğünler, dernekler ber devam. Hacılarımız da dünya bankalarında dilendiğimiz dövizleri Medine'de sadaka diye dağıtmakla meşguller. Halk ayran bulamazken içmeye, kimileri de Mercedeslerle gidiyor sıçmaya. Ya o devletin radyolarına, televizyonuna ne buyurulur? Tasarruf diye ensemizde boza pişiren iktidar, kendi yönetimindeki iletişim araçlarından israf reklamlarını borazanlayıp duruyor. Güler Hanım'ın yüzünde okunan Sintel mutlulukları, bilmem ne halısı üstünde içilen milyoner kahveleri, iki patronlu dergiler, külotsuz öğrenci çorapları, Pepsi, Bilik'tan, Saks, Nestle, Vakko, IGS. Bizim televizyondaki reklamları seyreden bir yabancı, sinek kaydı tıraşla koltuk altı kokusundan gayri bir derdimiz yok sanır valla. Ya o deterjanlar? Envai türlüsü. Ama bize tasarruf salık veren israfçı arkadaşlar bilsinler ki, saldıkları kötü kokuları giderecek güçte ne bir losyon ne de onların siyasal kirli çamaşırlarını artacak keskinlikte bir deterjan icat edilmiş değil şimdiye dek. Fare zehrine versinler onlar kuvveti. Gerçi ona da lüzum kalmadı ya. Nasılsa bankalarının mahzenlerinde cirit oynarken tökezlenip düşen farelerin beyni patlıyor kendiliğinden. 8 Kasım 1977 Teşrinleri ekip eden koca ekim devrimi. İşçi sınıfı Marksizm ve Leninizm bilimiyle donanmış partinin kılavuzluğunda koca ekim devrimini gerçekleştirerek yeni bir çağın cümle kapısını ilkin ayak sesleriyle sonra da tekmeleriyle ardına kadar açtı. Kremlin'in çanlarıyla çalınan Enternasyonal Marşı dünya halklarına o zamana dek değişmezliği savlanan sömürü düzeninin onulmaz bir yara aldığını ilan ediyordu. Çünkü bu zafer her şeyden önce üretici güçlerin kapitalist üretim biçimine karşı kazandığı kalıcı bir zaferdi. Daha sonraki yıllarda Sovyetlerin beyazların top ateşi ve ablukası altında başardıkları büyük kalkınma atılımı bu gerçeği fabrika bacalarının, elektrik santrallarının, barajların somutluğu içinde doğruladı. Üstelik böylesine bir başarının öteden beri orta çağlılıktan kurtulmamış bellenen Rusya gibi bir ülkede haka başa getirilmiş oluşu sade proletarya için değil, aynı zamanda emperyalizmin sultası altında inleyen bütün uluslara bir ümit ışığı tutmuştu. Adeta insanlığın boynuna dolanmış yesirlik zinciri bir anda en zayıf noktasından koparılıvermişti. Kurtuluş Savaşı'nın ateşleri içinden bir Anka, buna Ankara da diyebiliriz, kuşu gibi doğacak olan yeni Türkiye ile Sovyetler Birliği arasındaki ilişkiler, emperyalizmin sömürüsüne, saldırısına uğramış uluslara sunulan bu desteğin ne kadar etkin olabileceğini gösteren ilk örnekti. Mustafa Kemal küçük burjuva dünya görüşünden ve siyasasından hiçbir ödün vermeksizin yurdunun üstüne çullanan saldırganlar karşısında bu destekten yararlanmasını bildi. Zaten Sovyetler Birliği de bu yakınlaşmada yeni Türkiye'nin sömürgenler elinden kurtulmasına yardım ederek emperyalizmin zincirini bu noktada da koparmaktan başka amaç gütmüyordu. Bu karşılıklı anlayış havası yurdumuzun kurtuluşundan sonra da geçici bulutlanmalara karşın sürdü gitti. İkinci Dünya Harbi'nin sonuna dek. Küresel yumuşama politikasının çerçevesi içinde bu eski anlayış havasının yeniden esmeye başladığını muştulayıcı belirtileri gözlemlemekten ancak sevinç duyuyoruz. Bir Türkiye'li olarak Sovyetler Birliği'ne karşı duyduğum sevecenliğin ikinci nedeni ise faşist sürülerine karşı verdiği yiğitçe savaşım. Dün gibi anımsıyorum. Ankara'da Sıhhiye'de demir yolunun oradaki açıklıkta top oynarken bir akşamüstü bir harp çıkmış çığlığı üzerine öbür çocukların ardına düşüp daldım bir kapıdan içeri. Yatakta bir kadın yatıyordu inmeli, arkadaşın anasıymış ve radyodan Hitler'in o cayırtılı sesi. Karalar kesti birden içim, döndüm eve sonra. Akşamleyin Moskova radyosundan Stalin'i dinledim. Faşistlere ölüm diye kükrüyordu. Harp boyunca o boğuk ama inançlı ses insanlığın faşizmi er geç ezeceğinden bir an için bile kuşku duymamamda başlıca etken oldu. Son dönemde ise Sovyetler Birliği'nin barış davasına ettiği büyük hizmetleri kim yadsıyabilir ki? Ben de biliyorum elbette. Ne Sovyetler Birliği 1920'lerin Sovyetler Birliği ne de dünya o eski dünya. İşte Çin, işte Küba, işte Vietnam, işte Afrika'da sürüp giden kurtuluş savaşları. Sovyetler Birliği gayrı dünya işçi hareketinin tek yöneticisi olmaktan çıktı. Belki de Sovyetlerin bir ölçüde eski egemenliğini yitirmeme isteğinden köklenen gerilimlerle karşılaşıyoruz yer yer. Belki de Sovyetler Birliği'nin kuruluşu oluşumu sırasındaki tarihsel koşullardan ileri gelen ve çeşitli açılardan eleştiriye açık yanları var. Ama ben bir Türk yurttaşı, bir Türk şairi ve devrimcisi olarak Sovyetler Birliği'ne oldum olası duyduğum şükran borcunun altındayım hala. Onun için de eleştirilerimde bile hak bilirlikten ayrılmak şöyle dursun. Ya koca Ekim devrimi olmasaydı ne yapardık sorusunu nur topu bir bebe gibi karnımda taşıyorum. Teşrinleri ekimeden koca Ekim devriminin 60. yıl dönümü insanlığa ve hepimize kutlu olsun. 10 Kasım 1977. 19. ayrımın sonu. Sayfa 289.